Ateş Yakmak, Jack London.
Ayrım 16.
Malumu Tekit, Belden'la göz göze geldi. Beriki de işin içinde bir iş olduğunu anlayarak kaçamak bir yanıt verdi. Yani epeyce oldu işte. Polis, gel beni dinle de konuş adamım, dedi. Görünüşe bakılırsa onu yakalamaya can atıyorsun. Yoksa Dawson'da bir haltlar mı karıştırdı? Harry McFarland'ın 40 bin altınını yürüttü. Sonra bunu bir altıncıya vererek karşılığında Seattle'da bozdurmak üzere bir çek aldı. Onu enseleyemezsek çeki bozdurmasına kim engel olabilir ki? Buradan tüyeli ne kadar oldu? Adamlar duydukları heyecanı belli etmemeye çalışarak donuk gözlerle baktılar. Hiç istiflerini bozmadılar. Çünkü malumu tekit işi bozuntuya vermemeleri gerektiğini sezdirmişti onlara. Bu yüzden genç polis aradığı karşılığı bulamadı adamların suratlarında. Bunun üzerine Prince'e doğru yaklaştı. Aynı soruyu ona sordu. Prince gözlerini hemşerisinin açık yürekli, dürüst, temiz yüzüne dikti. Adamı atlatmaktan üzüntü duymasına karşın iz konusunda yarım yamalak bir şeyler geveleyerek soruyu geçiştirdi. Derken Peder Rubo ilişti polisin gözüne. Bu adam yalan söylemezdi işte. Rahip, işte bir çeyrek saat kadar önce yanıtını verdi. Ama hem kendisi hem de köpekleri 4 saat dinlendi. Böylesine bitkin bir durumda, böylesine bir düş kırıklığına uğrayınca neredeyse bayılacak gibi olmuştu. Yalpalaya yalpalaya uzaklaşırken Dawson'dan buraya 10 saatte geldiklerini ve köpeklerde hayır kalmadığını söylüyordu mırıldanarak. Malumu tekit ona zorla bir kadeh punch içirtti. Adam kapıya yönelirken köpek sürücülerine de arkasından gelmelerini söyledi. Ama içerisi sıcacıktı. Şurada azıcık dinlenmek varken çekip gitmek ters geliyordu köpek sürücülerine. Bu yüzden gitmeye yanaşmadılar. Kit adamların Fransızca yandıran dillerini iyi bildiği için konuşmalarını kaygıyla izliyordu. Adamlar köpeklerde adım atacak hal kalmadığına yemin billah ediyorlardı. Daha bir mil bile gitmeye kalmadan Sivaş ile Babette'yi vurup öldürmek zorunda kalacaklardı. En iyisi burada kalıp azıcık dinlenmekti. Hem bu herkesin yararına olurdu. Polis malumu tekide dönerek, ''Ödünç olarak bana 5 köpek verir misin?'' diye sordu. Ama Kit hayır anlamında başını salladı. ''Yüzbaşı Konstantin adına 5.000'lik bir çek imzalayabilirim. İşte belgelerim. İstediğim miktarı yazmaya yetkiliyim.'' Karşılık olarak yine ses çıkmadı. ''Öyleyse kraliçe adına köpeklere el koyuyorum.'' Kit meydan okurcasına sırıttı ve gerektiğinde başvurmak üzere silahlarına bir göz attı. Ona diş geçiremeyeceğini aklı kesen İngiliz polisi bunun üzerine kapıya doğru ilerledi. Ama köpek sürücüleri gitmemekte hala ayak diriyorlardı. Hışımla onlara döndü, sövüp saymaya başladı. Kancıklık ettiklerini, düpedüz birer köpek olduklarını söyleyerek adamlara verdi veriştirdi. İki melezden daha yaşlı olanı yüzü öfkeyle parıldayarak yerinden doğruldu. Önderleri olan polisin bacakları yorgunluktan kopsa bile kendisinin sonuna dek ayakta kalabileceğini ve o sıfırı tükettikten sonra cesedini rahatlıkla karlara gömebileceğini sert bir dille bildirdi. Bunun üzerine genç polis sanki hiç yorulmamış havalarda yapmacık bir kuvvet gösterisiyle ve tüm irade gücünü kullanarak kapıya doğru ilerledi. Ne var ki odada bulunanların gözünden kaçmamıştı bu. Adamın bu onurlu çabasını hepsi de takdir ediyordu. Genç polis çektiği acıyı yüzünden iyice silmeyi becerememişti. Postları kırağılarıyla bembeyaz kesilmiş olan köpekler karların içine kıvrılmış yatıyorlardı. Onları ayağa kaldırmak neredeyse olanaksızdı. Zavallıcıklar canlarını fena halde yakan kırbacın altında inleyip duruyorlardı. Kızgın köpek sürücüleri hırslarını onlardan alıyordu. En sonunda öncü köpek Babetti koşumlardan çözmek zorunda kaldılar. Ancak ondan sonradır ki kızak yola koyulabildi. Pis düzenbazın biriymiş, yalancının biri. Vay be, sağlam ayakkabı değilmiş meğer. Bir hırsız, bir Kızılderili'den de betermiş. Hepsi de içerlemişti. Kızıyorlardı çünkü birincisi kandırılmışlardı. İkincisi, dürüstlüğün bir insan için başlıca erdem sayıldığı Kuzey'in o sarsılmaz ahlak kuralları göz göre göre çiğnenmişti. Üstelik ne bok yediğini öğrendikten sonra bile o alçağa yardım etmekten geri durmadık. Köşede Babet'i tedavi ettikten sonra kalkıp son kadehleri yuvarlamak üzere punch kabını boşaltan Malamuteki de çevrilmişti bütün gözler. Suçlayıcı bakışlarla bakıyorlardı. Ama Kit sanki hiç oralıklı değilmişçesine bir havayla "Soğuk bir gece çocuklar, hem de çok soğuk bir gece." diye söze girişti. "Karlı yollarda hepiniz taban teptiniz. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz. Yaralı köpeğe bir de siz tekme atmayın. Sizler yalnızca bir tek tarafın söylediklerini dinlediniz. Jack Westendale'den daha baba yiğit bir adamla ne siz ne de ben asla aynı tastan yemek yemiş ya da aynı battaniye altında uyumuş değilizdir. Geçen gün elindeki avucundaki tüm parayı, ki 40 bin kadar vardı, tuttu Joe Castrell'a verdi. Dominion'da toprak almak için. Yoksa bugün bir milyoner olması işten bile değildi. Ama o geride Circle City'de kaldı. Ortağının işlerine göz kulak olmaya çalıştı. Bu sırada Castrell denilen herif ne yaptı dersiniz? Ne yapacak? Postu McFarland'a serdi. İyice zıvanadan çıktı ve altın torbasını son zerresine dek bir güzel saçtı savurdu. Ertesi gün cesedini buldular karların içinde. Ve bizim zavallı Jack de sözüm ona bu kış karısına ve o hiç görmediği oğluna kavuşmayı umuyordu. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Tam tamına ortağının yitirdiği parayı almış. Yani tam 40 bin. İşte böyle. O buradan kaçıp gitti artık. Şimdi ne diyorsunuz bu işe bakalım? Kit çevresindeki yargıçlarına şöyle bir göz attı. Adamların yüzlerindeki hava yumuşamıştı. Bunun üzerine elindeki tası havaya kaldırdı. Bu gece iz boyunca yolculuk eden adamın sağlığına. Azığı bereketli, köpekleri dayanıklı olsun, kibritleri test tutuşsun, Tanrı yardımcısı olsun, yolunu ve bahtını açık etsin. Ve de... Bedless. Ve de polisin hevesini kursağında bıraksın, diye bağırdı. Boşalmış kadehleri tokuşturdular. Serüven. Koşum takımlarının gıcırtısı ve başı çeken hayvanların boyunlarındaki çıngırak çınıltılarıyla sonsuz ağıtlarını dile getiriyordu kızaklar. Ama adamlarla köpeklerin sesleri solukları çıkmıyor, yorgunluklarından konuşamıyorlardı. Yol yeni yağan karla ağırlaşmıştı. Adamlar uzaktan geliyorlardı. Çakmak taşı gibi kas katı buz tutmuş geyik bulutlarıyla yüklü kızakların ayakları taze kar tabakasına inatla yapışıyor, tıpkı bir insan gibi ayak diriyordu. Karanlık basmıştı ama bu gece kamp kurulamayacaktı. Durgun havada kar hafiften hafiften atıştırıyordu. Ama lapa lapa değil de ince desenli mini mini buz kristalleri halinde yağıyordu. Hava epey ılık sayılırdı. Sıfırın altında 10 derece ya var ya yoktu. Oysa adamların kara pek aldırış ettikleri yoktu. Meyers ile Bedless kulaklıklarını kaldırmış, hatta Malamuteki eldivenlerini bile çıkarmıştı. Köpekler öğleden sonra ilk saatlerde yorgun düşmüşlerdi. Ama şimdi kendilerini yeniden toplamışlardı. Daha zeki olanlar arasında bir tedirginlik başlamıştı. Koşum kayışlarının sınırlayıcılığı onları sabırsızlandırıyor, çabuk hareket etmek istiyor, burunlarını çekiyor, kulaklarını dikiyorlardı. Ayaklarını daha ağırdan alan kardeşlerine öfkeleniyor, şakacıktan arkalarına vurup dişler gibi yaparak onları daha hızlı koşmaya kışkırtıyorlardı. Bunun üzerine dürtüklenenler de huylanmaya ve böylece tedirginliğinin öbürlerine de bulaşmasına neden oluyorlardı. Sonunda başı çeken öncü köpek koşumlara abanıp karların içinde daha sıkı basarak ileri atıldı. Bir yandan da keskin bir havlama tutturdu. Öbürleri de onu izledi. Göğüs kayışları bir anda gevşedi. Koşum kayışları gerildi. Kızaklar öne doğru atıldı. Bu sırada adamlar kızak ayakları altına düşmemek için tutunma kazıklarına sıkı sıkıya yapışmışlar, böylece ani hızlanışın yol açtığı silkiniş sırasında ayaklarının yerden kesilip tepe taklak havaya fırlamaktan kurtulmuşlardı. Günün yorgunluğunu üzerlerinden atmışlardı artık. Köpekleri gayrete yetirmek için ateşli naralar atıyorlardı şimdi. Hayvanlar da bu haykırışlara havlayarak karşılık veriyorlardı. Alaca karanlıkta tangır tungur bir salıntıyla dolu dizgin yol alıyorlardı. Kızaklar rüzgarda savrulan yelkenliler gibi tek ayakları üzerinde yana doğru yatarak ana yolda keskin bir dönemeci alırlarken adamların her biri kendi dönüş sırasına göre ya ya diye bağırıyordu. Sonra sıra son 100 metrelik bitirme yarışına geldi. Gürül gürül yanan Yukon sobası, buram buram tüten çay fincanlarıyla kulübenin kendine özgü öyküsünü anlatan parşömen kaplı ışıl ışıl pencereye doğru ilerlediler. Ama onlar yokken kulübeye başkaları gelmişti. 60 husky meydan okurcasına koro halinde bağırışırken bir o kadar küklü yaratık ilk kızağı çeken köpeklerin üstüne saldırdı. Kapı ardına dek açıldı. Kuzeybatı polisinin kırmızı ceketini giymiş bir adam, karların içine diz boyu bata çıka azgın köpekler arasına serin kanlılıkla daldı. Elindeki köpek kamçısının sapını kullanarak köpeklere ağızlarının payını vermeye başladı. Ancak köpekler yatıştıktan sonradır ki adamlar el sıkışabildiler. İşte bundan böylece buyur edilmiş oldu. Başka zaman kendilerini karşılayan ve o sıcak çayla Yukon sobasını hazırlayan Stanley Prince bu sırada içeride konuklarını ağırlamakla meşguldü. Adamların sayısı aşağı yukarı bir düzineyi buluyordu. Kraliçenin yasalarını uygulamak ya da postasını ulaştırmakla görevli olan tüm öteki değişik kandılar. Sürdükleri ortak yaşantı onları belirli bir kalıba sokmuştu. İnce yapılı ama dayanıklı adamlardı. Yollarda taban tepmekten çelikleşmiş kasları, güneş yanığı yüzleri vardı. Dupduru, ışıl ışıl gözlerine uysal kişiliklerini düşmanlarına aman vermezler, onun yavan azığıyla doyarlar ve mutlu olurlardı. Yaşamda görüp geçirmedikleri şey kalmamıştı. Nice nice işler başarmışlar, sevmiş ve sevilmişlerdi. Ama bunun böyle olduğunu bilmezlerdi. Ve işte şimdi burada kendi evlerindeymiş gibiydiler. İşlerinden ikisi Malimute Kid'in yatağına uzanmış, kuzeybatı topraklarına postu serdikleri zamanlarda Fransız atalarının kızılderili kadınlarla sevişirlerken söyledikleri şarkılardan birini söylüyorlardı. Batlas'ın sedir yatağı da buna benzer bir saldırıya uğramış, 3-4 Voyagers makosenlerini çıkarttıkları gibi ayaklarını battaniyelerin altına sokmuştu. Hartum'un alınışı sırasında deniz birliklerinde görev yapmış birinin öyküsünü dinlemekteydiler. Öyküyü anlatan yorulunca bu kez sözü bir kovboy aldı. Buffalo Bill tüm Avrupa başkentlerini gezip tozarken gördüğü saraylardan, krallardan, lord ve ladylerden söz etmeye koyuldu. Bir köşede yenik çıkılmış bir savaşın omuzdaşları olan iki dost melez hem koşum takımlarını onarıyor hem de Louis Real kralken Kuzeybatı'nın ayaklanmalarla kasıp kavrulduğu günleri anlatıyorlardı. Kaba hareketler ve daha kaba savaş şakalar almış yürümüştü. Yol ve ırmak boyunda karşılaşılan büyük tehlikelerden ve felaketlerden ancak doğal bir dille ve eğer gülünç bir olaysa söz ediliyordu. Tarihin nasıl yapıldığını görmüş olan büyük ve romantik olayları günlük yaşantının sanki ufak tefek doğal olaylarıymış gibi kabul eden bu taçsız kahramanların anlattıklarına kendini kaptırmıştı Prince. Değerli tütününü cömertçe bir umursamazlık içinde bol keseden dağıtıyordu onlara. Bunun sonucunda da laf lafı açıyor, anıların paslı zinciri boşalıyor, geçmişte kalan unutulmuş serüvenler yeniden gözler önüne seriliyordu.
Ayrım sonu.